أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, ona yakın olmak, onu yakın hissetmek ve onun güzelliğinden güzellikler devşirmek, Kur'an ifadesiyle üsve-i hasene olan Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almak arzusuyla sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları tarafından akrabaları yani hısımlarını sizlerle paylaşıyorduk. Hazreti Ayşe annemizi şu ana kadar 8 bölüm halinde sizlerle paylaştık. Efendim 9. bölümden itibaren devam ediyoruz. Zamanımız yettiği kadarıyla ve dilimiz döndüğü kadarıyla anlayabildiğimiz, araştırabildiğimiz ve aktarabildiğimiz kadarıyla onun o güzelliklerindeki güzelliği şöyle o döneme giderek, o dönemin şartlarını ciddi şekilde inceleyerek, değerlendirerek nasıl örnek alacağımız noktasında bir beyin jimnastiği yapıp örnekler örneğine yakın olmayı arzu ettiğimizi bir kez daha çok kez olduğu gibi tekrarlamış olalım efendim. Efendim daha önce de ifade ettiğim gibi Hazreti Ayşe annemizi ki şu anda onu görüyoruz. Bütün hayatını ayrıntılı olarak paylaşmıyorum sizinle. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan o münasebeti, aile münasebetini, eş münasebetini işte bu vesileyle bize olan örneklik boyutunu sadece paylaşmaya çalışıyoruz. Bazı örnekler sizlerle paylaştık. Şu anda farklı kısa mini bir örnekliğine beraberiz. Efendim bir gün Resulullah Aleyhisselam eve geldiğinde Ayşe annemizin öfkelenmiş olduğunu görüyor. Bir şeye kızmış Ayşe annemiz ve öfkeli, sert sert konuşuyor Ayşe annemiz. Yalnız şurası yanlış anlaşılmasın. Bazen bu öfkeli halini yani kaynaklar öfkeliydi derken biz o kaynakları diğer versiyonları da araştırıp öfkesi kimeydi ona bakmadan efendim bunun üzerine fikir bina edersek adeta Ayşe annemize iftira atmış gibi de olabiliriz Allah korusun. O yüzden ısrarla şunun altını çiziyorum. Resulullah eve geldiğinde Ayşe annemizi öfkeli bulur. Bir şeye kızmış annemiz ve sert sert söyleniyor, konuşuyor. Resulullah'a karşı sert söylenmiyor. Resulullah'a karşı sert konuşmuyor. Bir şeye kızmış yani. Aleyhisselam böyle durumlarda ne yapılacağı, nasıl hareket edileceği, yani bu boyutuyla erkeğin vazifesi, diğer boyutuyla hanıma karşı takınılan tavır sonunda hanımın takınacağı vazifeyi, bakınız kısacık mini bir örnekte ne kadar net bir mesaj veriyor. Ne kadar net ve güzel bir örnek oluyor. Ayşe annemizin öyle öfkeli öfkeli konuştuğunu, sinirli sinirli dolaştığını görünce hayrola ne oldu, niye kızdın gibi soru sormuyor. Evet, öfkeli insana öfkesini kamçılayacak tarzda üzerine gidilmez. Peki biz iyi niyetle öfkesinin soyutlansın, sakinleşsin diye belki bir gayrete gireriz ama yanlış yaptığımızı ben bu örnekten sizlerle paylaşmış oluyorum. Bunları sormuyor. Otur yerine be, ayıptır ya, ne bağırıyorsun? Allah Allah, adam eve geldi. Bunu da söylemiyor. Ayşe annemiz öfkelenmiş. Öfkesi her neye ise onu da bilmiyoruz. Aleyhisselam kime kızdın demiyor. yanına varıyor. Yüzüne tebessümle bakıyor. Ayşe annemiz de elbette ki tebessüm etmeye çalışsa da öfkesi her halinden belli oluyor. Ama karıştırmayalım. Öfkesi Resulullah Aleyhisselam'a değil. Aleyhisselam adeta taşları, en sert kayaları eritecek bir şefkatle, bir sevgiyle, bir güzellikle sevgili annemize bakar. Dünyayı aydınlatacak bir güzellikle tebessüm eder. Ancak annemizin öfkesi her neyse bunlar bile onu yatıştırmaz. Sonra Aleyhisselam onu kucaklar, bağrına basar. Ben tam Türkçe çevirisini size nakledeyim. Ayşecik der. Ayşecik. Ona bazen böyle söylerdi. Ayşecik. Şöyle dua etsene. Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım, günahımı bağışla, kalbimin kinini gider ve fitne sapıklıklarından beri koru, muhafaza et diye dua etsene. Efendim söz bu. Ayşecik şöyle dua etsene diyor. Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım, günahlarımı bağışla, kalbimin kinini gider ve fitne sapıklıklarından beni koru, muhafaza et. Aleyhisselam böyle dua etmesini söylüyor kucakladığında Ayşe annemizi. Ayşe annemiz de aynen tekrarlıyor. Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım, Aleyhisselam, günahlarımı bağışla, kalbimin kinini gider ve fitne sapıklıklarından beni koru, muhafaza eyle. Bu duayı eder etmez bir anda yumuşar annemiz ve tebessümle Resulullah Aleyhisselam'a bakar. Şimdi bu minicik örnek ama gerçekten hayatımızın birçok yönünde bizi birçok musibetten, kötülükten, çirkinlikten, yani ileride geri almakta zorlandığımız çirkin sözler söylemekten kurtaracak güzel bir can simidi efendim. Ama orada Aleyhisselam'ın ifadesinde bizi çok düşündüren bir şey görürüz. Burada Aleyhisselam ey Rabbim şeklinde başlatmıyor da ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım şeklinde dua etmesini istiyor. Burada Aleyhisselam aslında başka bir sondajı da yapmış oluyor. Acaba öfkesinin uzantısında kendisi var mı? Yani aile reisi olarak Aleyhisselam öfke uzantısında var mı? Çünkü belki ileride yine gelir ya da ona zamanım kalmaz diye burada söylemiş olayım. Bir gün aralarında muhabbet oldukça koyulaşmış. Çok tatlı konuşuyorlar. Muhabbet gülistanından gül devşiriyorlar. O ara Aleyhisselam hem bir espri yapıyor hem bir bu espriyle beraber de bir mesaj veriyor Ayşe annemize. Ve aynı zamanda sanki buraya yatırım mıdır bundan sonra bilemem ben. Diyor ki ey Ayşe, senin bana öfkeli ya da kırgın olduğunu anlarım ben diyor Aleyhisselam. Ayşe annemiz de soruyor nasıl anlarsın ya Resulallah? Aleyhisselam cevap veriyorlar. Sen o haldeyken bana öfkeli veya biraz kırgıncayken bir şey konuştuğunda yemin etmen gerekiyorsa eğer bana öfkeliysen kırgıncaysan İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Ancak bana böyle bir şeyin yoksa Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Ben senin bu dua girişinden anlarım ki bana bir kırgınlığın var deyince Ayşe annemiz yürek dolusu diliyle dudağı aynı olan kalbiyle hissiyatı aynı olan annemiz çok güzel bir şekilde der ki ya Resulallah Allah şahit ben sana kırılamam. Bazen insanlık gereği bile kırıldım Bile öfkelendiğim olsa da benim bunlar hep dilimdedir. Benim gönlümde sana karşı asla böyle bir şey olması mümkün değildir. Dilimle söylerim ben, öfkem dilimdedir demiştir Ayşe annemiz. Yoksa ben sana kırılmam, öfkelenmem buyurmuştur. Zannediyorum aleyhisselam burada ey Allah'ım demiyor duasında Ayşe annemiz öğretirken. Ey Rabbim demiyor. Ey Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım diye duaya başlamasını istiyor Ayşe annemizden. Burada sanki aleyhisselam acaba öfkesinde, kırgınlığında ben var mıyım? Ya da böyle durumda olan bir aile nasıl efendim arayı düzeltecek? Öyle bir ara kavram koyuyor. Allahu alem tabii. Ama gerçekten Ayşe annemizin de o ifadesini unutmamak lazım. Hani böyle bazen işte bunlar da insandır, beşerdir. Eğer beşer gibi bunlar da yanlış yapar, sonra düzeltir, bizim gibi değiller, kim gütmezler diye ifade edilir ya. Doğrudur, tabii ki olur bunlar. Ancak yani zaman zaman Ayşe annemiz de aleyhisselama karşı bir şeyler söylemiştir, sesini yükseltmiştir diye ifade kullandığımızda eğer biliyorsak ne olduğunu bunu söyleyelim. Yok bilmiyorsak iftira atmayalım annemize. Yani niçin sesini yükseltti? Niye işte diyelim biraz kırıldı? Sebep neydi yani? Falanca marketten şunu almadığı için mi? Filanca eşyayı almadığı için mi? Falan takıyı almadığı için mi? Neden? O yüzden biz böyle kendi halimize, durumumuza bakıp yanlışlarımıza kılıf biçmeyelim. Ya da şöyle diyeyim, yanlışlarımıza kılıf arayıp bu kılıfları sahabeye Resulullah'a biçmeyelim. Elbette bunlar da kızacaklar. Hepsi insan. Tabii kızacaklar. Nasıl kızılır, neler söylenir, nasıl tevbe edilir, nasıl dönülür biz onlardan öğreneceğiz. Ama ezber bir yaklaşımla onlar da şöyle kızdılar, zaman zaman atıştılar, birbirlerine bağırıştılar. İyi de hangi sözleri söylediler? Hay Allah senin belanı versin. Nereden başıma bela oldun mu dediler. Haşa. Şu anda bunlar çok söylenmiyor mu? Böyle mi dediler birbirine? Seninle evleneceğime Allah beni öldüreydi mi dediler birbirine? Ne dediler birbirine? Bunlar kırıldılar. Doğrudur. Onların ağzıyla bizim ağzımız bir mi? Yani onları niye böyle kullanıyoruz? Ben onda çok zorlanıyorum. Onlar da kızdılar canım. Onlar da kavga ettiler diyor. Kendisi her türlü çirkin sözü söylüyor. Ona da kılıfı oradan bulmaya çalışıyoruz ki Allah muhafaza bu bizi uçuruma götürür. Ama sonuçta insanız. Öfkemiz vardır, nefsimiz vardır. Hata ederiz, yanlış yaparız. Fakat ağzımızdan çıkacak sözler bizi esir almamalı. Bizi sıkıntıya düşürmemeli. Hasbelkader böyle bir şey olursa derhal düzeltmeliyiz. Bu en başta kendi aile içerimizde. Eşimiz, çocuklarımız, anne babamız, yakınlarımız. Yani bazen belki de en son söylenmesi gereken, yani her şey bittikten sonra belki söylenmesi gereken sözler daha ilk başta ne kadar böyle acımasızca birbirimizi böyle kırıyor, kırıp döküyoruz. Kur'an-ı Kerim'de oysa boşanma aşamasında bile Allah-u Teala güzellikle boşayınız diyor. Birbirinizi yemeyin diyor Allah-u Teala. O zaman bile yani ama öyle bir şey olmadığı halde biz ufak bir şeyde hiç acımadan onca güzelliğe, güzel hatıralara hiç düşünmeden efendim bir anda bütün her şeyi bitirircesine ağzımıza geleni söylüyor ve rahatladığımızı zannediyoruz. Bağırdığımız zaman da sözüm ona rahatladığımızı zannediyoruz. Allah muhafaza. O yüzden öfkelendiğimizde, kızdığımızda efendim Resulullah Aleyhisselam'ı da ihmal etmeden biz diyeceğiz ki ey Resulullah Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'ım günahlarımı bağışla, kalbimin kinini gider ve fitne sapıklıklarından beni koru, muhafaza eyle diye öfkelendiğimizde dua edeceğiz. Aynı zamanda da öfkeliye öfkeyle gitmeyeceğiz. Öfkeliye öfkeyle gidilmemeli çünkü. öfkeliye öfkeyle gidildiğinde öfke öfkeye çarpar, bu öfke artar. Ancak öfkeli bir insan, sinirli bir insan, erkek olsun, hanım olsun, çocuk olsun, yani bir şeyler ifade ediyorsa, onu tahrik edici, daha çok öfkelendirici bir tarzda, ne oldu ya buna kızır mı gibi bir tarz takınmayacağız. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın Ayşe annemize tavsiye ettiği bu güzel, bu kısa duayı yapacağız. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'ım, günahlarımı bağışla, kalbimin kinini gider ve fitne sapıklıklarından beni koru, muhafaza eyle diye dua edeceğiz, duayı öğreteceğiz. Evet, hepinizin bildiği gibi efendim, Resulullah Aleyhisselam bütün annelerimizi severdi. Ancak Ayşe annemizi bir farklı severdi. Daha önce benzeri cümleyi Hazreti Hatice annemiz için de kullanmıştık. Ve Ayşe annemizle birçok annemizle yapmadığı bazı özel dersler yapar. Bazı özel ilmi mütalalar yapardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yine daha önce geçtiği gibi işte Resulullah Aleyhisselam seferlere, savaş için seferlere gittiği zaman annelerimiz arasında kura çeker. Kura hangi annemize çıkarsa o sefere onu götürür, onunla beraber giderdi. Ancak Hendek Savaşı bir nevi savunma harbi şeklinde olduğundan, yani Medine bir kenarına hendek kazılıp hendek ardından savunmayla savaş yapıldığından bütün annelerimizin burada aktif olduğunu görürüz. Hazreti Ayşe annemiz de Hendek Harbi'nde var efendim. Hatta bir hatırasını anlatır Ayşe annemiz. Efendim, Hendek gazvesi günü neleri gördüğünü, neleri işittiğini söyler, hatıralarını anlatır. Ondan sonra da efendim bazı tavsiyeleri söyler, endişelerini dile getirir. Diyor ki, Hendek gazvesi günü insanların ardındaydı. Ben de onlarla beraber gidiyordum ama arkamda bir ses geldi. Dönüp bakınca Sa'd bin Muaz ile karşılaştım. Sa'd bin Muaz ile onun da yanında kardeşin oğlu Harise bin Evsi gördüm diyor. Burada bir durayım ben. Sa'd bin Muaz kimdir? Harise bin Evsi de iyi güzel sahabe ama Sa'd önemli bir isimdir. Tabirimi mazur görünüz. Sa'd bin Muaz, Uhud Harbi'nin büyük şehitlerinden Hazreti Musab bin Ömer'in talebesidir efendim. Onun vesilesiyle İslam'a girmiş büyük sahabilerdendir. Sa'd bin Muaz, Resulullah Aleyhisselam'ın da son derece önem verdiği, çok önde gelen bir sahabedir. Onun da diyor, kardeşin oğlu Harise bin Evsi gördüm diyor. Onlar diyor, geldiğini görünce ben de olduğum yere bir kenara çöküverdim diyor. Bir adap gösteriyor. Evet. Hanımlara bazen bunları söylediğimizde yanlış anlıyorlar efendim. O kadar çok şey aslında kaybetti ki adap adına. O kadar çok şey. Daha önce de böyle bir rivayeti paylaştığımı hatırlıyorum sizlerle. Çocukluğumda işte köyde bir bahçede bir yere gidiyorum. Bahçeler arasında uzunca patika bir yol var. Karşıdan karşıya geçiyorum. Yani daha ufacık bir patika bir yol sonuçta. Ta yukarıdan da bir hanım aşağı doğru geliyor. Benim yolu karşıdan karşıya geçtiğimi görünce uzak olduğu halde kadın orada durdu. Ben karşıdan karşıya geçtim. Diğer yolla devam ettim. Merak ettim ne oldu diye. İleriden dönüp bakınca hanım ondan sonra yürüdüğünü gördüm. Yani çocuk da olsam bir erkek karşıdan karşıya geçiyor ve hanım duruyor orada. Böyle bir adapla yetiştik biz. Bugün maalesef görüyorsunuz sokakta efendim şurada burada yani yol vermese kadınlar bizi ezip geçecekler yani. Bu hale gelindi maalesef. Bu sadece Ayşe annemiz iş olsun diye bu cümleyi kullanmıyor. Kaldı ki Sa'd bin Muaz yani adap abidesi bir sahabedir. Sa'd bin Muaz'la kardeşinin oğlunu gördüm diyor. Ben olduğum yere çöktüm diyor annemiz. Yani elbisem yoktu, kısaydı, müsait değildim demiyor. Ben olduğum yere çöktüm diyor bir kenara yani. Sa'd bin Muaz diyor önümüzden geçti. Onun diyor sırtındaki zırhının çok küçük ve dar olduğunu gördüm. Zırh yetmemiş diyor, kolları dışarıdaydı diyor, zırhın dışındaydı. Böyle bir vaziyette geçtiğini ve aynı zamanda cihada katılmayı teşvik eden ve ecel geldiğinde de ölümün ne kadar güzel olduğunu söyleyen bir takım ezgiler, şiir okuyarak diyor yürüyordu. Yani ölüme gidiyorum, işte İslam'ı yaymaya gidiyorum. Kendi kendini de sadece başkalarını değil bunlar, kendilerini de motive ediyor, teşvik ediyorlardı. Annesi de diyor hemen onunla beraber diyor, onu o anda diyor gördüm. Oğulcağızım diyor, durma koş, Resulullah Aleyhisselam'a yetiş, geciktin vallahi diye. O da haberi onu destekliyordu diyor. Onun açık kalan kollarından, okla vurulmasından endişelendim diyor. Ve Sa'd ileri gidiyor, gidince annesine yetiştim diyor. Sa'd'ın annesi de Hazreti Kebşe binti Rafi adlı bir hanım. Resulullah'ın çok devrede bir hanım var. Sahabelerden bu da. Ona yetiştim ve dedim ki, selam verdim tabii. Dedim ki, ey Kebşe binti Rafi, Sa'd bin Muaz'ın zırhının parmaklarına kadar bütün vücudunu örtmesini isterdim. Sa'd bin Muaz'ın zırhının parmaklarına kadar bütün vücudunu örtmesini isterdim. Ben onun vurulmasından korkarım dedim diyor Ayşe annemiz. Sa'd bin Muaz'ın annesi Hazreti Kebşe binti Rafi ise içini çekip şöyle cevap verdi. Allah'ın dediği olur. Allah hükmünü yerine getirir. Yani ne yapalım? Ancak bu kadar bulduk. Görüyorsun durumu, yokluk var, sıkıntı var. Bulamadık, ne yapalım? Çok uğraştım, ben de acıyorum. Evet, imkanlar yok. İsyan yok. İmkanlar çok, edepsizlik yok. Yok olunca sabır, çok olunca şükür. Bunlar böyle hayat yaşamışlardı. Yok olunca sabır, çok olunca şükür. İmkanlar yok. Ne yani, sanki bulduğumda gidirmedim mi diye konuşmuyor. Sıkıntı var o an için. Efendim ancak o kadar gidirebilmiş ve yapacak da bir şey yok. Teslimiyet gösteriyor. Allah'ın dediği olur diyor. Allah hükmünü yerine getirir. Gerçekten Sa'd bin Muaz hem de kalbinde Ayşe annemizin hani naklettiği bu hadise yerine geldi. Geçiden tahakkuk etti. Kolundan ciddi şekilde ok yarası aldı. Damarlar orada parçalandı. Hazreti Sa'd bin Muaz'ın öldürücü darbe almıştı yani. Konum Sa'd bin Muaz değil ama yani onu da söyleyeyim. Sa'd bin Muaz yara alınca, bu yarada koldaki damarları parçalayınca anladı durumu, öldürücü darbe aldığını. Dua etmeye başladı. Ey Allah'ım! Eğer müşriklerle herhangi bir çarpışma olacaksa bir daha, böyle bir şeye takdir ettinse, beni de o savaşta bulunmak üzere sağ bırak. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselam'a işkence ve kötülük yapan, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o kavimle çarpışmayı istediğim kadar başka hiçbir şeyi istemiyorum dedi. Eğer bizimle onlar arasında çarpışma bu kadarsa, ya bundan sonra olmayacaksa yaramı şehitliğe vesile kıl. Beni huzuruna kabul buyur. Ancak ya Rabbi, Kureyza oğullarının cezalandırıldıklarını görüp sevininceye kadar da canımı alma. Evet. Tabii bu uzun bir izah istiyor. Yani açmak istiyor konuyu. Olay nedir diye. Bu Hendek Harbi'nden sonra Kureyza üzerine gidilecek, onlara ceza verilecek, Sa'd bin Muaz'ın hakemliği hükmüyle aleyhisselam hükmü uygulayacak efendim. Olayın özü budur. Evet efendim, Hazreti Ayşe annemizin Sa'd bin Muaz hakkındaki annesiyle olan konuşmasını Sa'd bin Muaz'ın duasını paylaşmıştık sizinle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Hendek'le ilgili ben sizinle uzun uzun Hendek Savaşı değil, Ayşe annemiz Hendek'te bulundu. Efendim işte siperde yatan o insanlara işte duruma göre su götürdü, yiyecek götürdü, ne bulabildiyse. Efendim üzerlerinde örtü bulunmayan, bir elbise bulunamayanlara onları temin etmeye çalıştı. Efendim Hendek kazıyıp toprağı kenara yığdıklarında o toprağı set yapmakta çalıştı. Yani bir hanım olarak yapabileceği her ne varsa onları yaptı Hendek Savaşı'nda sevgili Hazreti Ayşe annemiz efendim. Şimdi efendim öyle bir konuya geldik ki, öyle bir olaya geldik ki bazı hadiselerde, hatta kaynaklarda, fikri yapılanmalarda Hazreti Ayşe annemiz denince onunla adeta aynileşen ve çokça gündeme getirilen ve maalesef önüne gelenin hakkında söz söylediği, yazı yazdığı bir olaya geldik. Meşhur ifk olayı, iftira olayı. İfk olayını anlamak, iftira olayını anlamak için bir giriş cümlesiyle, yani şöyle diyelim biz, Müslümanların ortalıkta dolaşan şaialara araştırıp soruşturmadan inanmamalarının ne kadar tehlikeli olduğunu, inanmaları karşısında ne kadar büyük tehlikeye düştükleri, efendim bu tehlikeyle beraber bu şaianın İslam saflarına neye mal olacağını ifk olayından anlıyor ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bu özel terim ile, yani aslına uygun olarak kullanacağız ifk kelimesini. İfk, İFK. Türkçesi iftira demek. Ancak iftira yeterli olmuyor. İfki tam karşılayamıyor. O yüzden biz de Kur'an'ı deyimi kullanacağız burada. İfk olayı diye ifade edeceğiz. Efendim, olay gerçekten İslam tarihinde çok büyük yer tutan bir hadisedir. Çok büyük yer tutan bir hadisedir. Ve az önce ifade ettiğim gibi de ehil olan olmayan bu konuda yazı yazıyor, söz söylüyor. Bu öyle bir olaydır ki bu olayı derinlemesine tahlil etmeden, bazen farkına varmadan sahabiye iftiraya varan, başka iftiraya, bir iftiradan temizlemeye çalışırken başka bir iftiraya götüren hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bu olayın yaşandığı hadiselere şöyle bir giriş açısı olayından bakalım da, yani farkındasınız şimdi nasıl desem diye zorlanıyorum. Bazen böyle bazı hadiseler vardır. Gerçekten zorluyor insanı. Sonunda konuştuğumuz bir İslami hadisedir. Hakkında ayette gelen bir olaydır. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımıdır. Sevgili annemizdir konuştuğumuz. Her sözümüzü ölçüp biçip konuşmak zorundayız. Öyle burası atış sebest mekanı değildir efendim. Her kelimemizden sorumluyuz. Her sözümüzden sorumluyuz. Efendim, Müreysi gazvesi, Mustalikoğulları gazvesi diye bilinen bir savaşın dönüşünde yaşandı bu hadise. Bu gidilen kişi Beni Mustalik, Mustalikoğulları gazvesi diye, yani Mustalikoğullarına gidildiği için Beni Mustalik gazvesi diye meşhurdur. Bu gazve, bu savaş, yani gazve niye? İçinde başlarında Resulullah Aleyhisselam olduğu için gazve. Bu savaş Müreysi, yani o kabileye ait bir su kuyusu. Müreysi su kuyusu başında meydana geldiği için de Müreysi gazvesi diye de geçer. Mustalikoğulları seriyesi gazvesi veya Müreysi gazvesi. Efendim yuvarlak bir aya yakın sürdü. 28-29 gün süren bir hadisedir bu. Ben bu hadisenin tüm ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bu hadisede ifk olayının yerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve burada birçok yerde çok hızlı geçtim. özet verdim ama burada ifk kavramının başladığı yerden itibaren başarabildiğim, araştırabildiğim, becerebildiğim kadarıyla ne kadar uzarsa diğer programlara yansısa da efendim bu konuda acele etmeyeceğim. Çünkü gerçekten anlatılması gereken çok şey var. Ben şimdi bu ifadeyi kullanınca şöyle bir düşünceye kapılmayınız lütfen. Ha be, zaten çok merak ediyordum. Hele bir dinleyeyim, şu hadiseyi öğreneyim. Efendim, ben size ifk olayını olduğu gibi anlatamam zaten. Aslında kimse anlatamaz. Anlattığımızı zannederiz. O yüzden ben cümleyi şöyle kullanıyorum. Ben ifk olayında anladığımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve sizler bu olayı muteber kaynaklardan okuyarak benim ne kadar çok şey anlayamadığımı da göreceksiniz. Çünkü ne kadar fazla kaynaktan okursanız o kadar fazla bir beyin jimnastiği yapar, meseleyi biraz daha geniş boyutuyla görmüş olursunuz. Ancak ya hocam öyle diyorsun ama bizim vaktim yok, okuyamıyorum diyorsanız, o zaman ben ne kadar anlatabildiysem hatamla, sevabımla, artık isabet ettiğim yanlar kaynaklara aittir, bu güzelliği yaşayanlara aittir, eksik yanlarım da bana aittir diyerek tekrar bir heyecanla, çünkü çok önemli olayız şu anda seslendireceğim. İnşallah bunu seslendirirken bile bile bir sürçme yaşamaz ve kıyamet gününde hesabını veremeyeceğimiz bir hadiseyle karşı karşıya kalmayız. Yani ifki temizlerken yeni bir ifk olayı biz yapmış olmayız inşallah. Efendim, Beni Mustalik gazetesi dedi ki Mustalik oğullarına gidildi, Müreysi kuyusu başında savaş yapıldı, zafer kazanıldı. Başlarında Peygamberimiz Aleyhisselam var. Toplam, yani Medine'den çıkış gene Medine'ye giriş olarak toplam bir ay civarında süren bir sefer bu. 28-29 gün diyen kaynaklarımız var. Dönüş yolunda öyle hemen zaferden sonra Medine'ye dönüldü, yani hemen gelinmiyor, işte birkaç gün belki haftalarca efendim yol alınıyor. Ancak dönüş yolunda efendim yaşandı bu ifk hadisesi. Aslında dönüş yolunda sadece ifk olayı yoktur efendim. Yine burada münafıkların parmağı çok fazla ama münafıkların işte nifakıyla bu dönüş yolunda aslında 2-3 tane böyle çok öne çıkan önemli olaylar var. Ve Allah'ın takdiri işte, yani Münafıkun suresi gelecek bu olayların bir bölümü için. Nur suresinden bir sayfa inecek ifk olayı için. Çok şeyler var. Biz sadece bu ifk kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Tamamını değil. Evet. Hani dedik ya Peygamberimiz Aleyhisselam bazı hikmetlere binaen her sefere bir hanımını ya da iki hanımı duruma göre götürürdü. Kura çeker götürürdü. Bu sefere, yani Mustalik oğulları gazvesine efendim Hazreti Ayşe annemiz kurada çıktığı için onu götürdü. Annemiz zaten her zaman ve her yerde hayatın içindeydi. Ancak bütün kaynaklarımız der ki işin garibi derler, bu sefere her zamankinden daha çok münafık katılmıştı. Her zamankinden daha çok münafık katılmıştı. Dedim ya, bu seferde çok hadise var. Ve bu münafıklar gerçekten çok ciddi şekilde nifak yapmışlardı dönerken. Yine dönüş yolunda bir konaklama yerinde gece sabaha doğru, gece yarısını geçe konaklamışlardı. Biraz uyunuldu, biraz dinlenildi. Efendim tekrar konaklama yerinden devam edildi. Ancak burada bir, nasıl diyeyim şimdi ki, nasıl söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Hanımlara yönelik bir hanımların karakteri var burada. Şimdi Ayşe annemiz bu konaklama esnasında demek ki gitmeye yakın, yani daha henüz daha gidelim denmemiş galiba ki, bir ihtiyacı için efendim tenha bir yere savuşmuş. İhtiyacını görüp dönünce, dönerken daha doğrusu, böyle elleriyle bedenini, göğsünü yoklayınca kolyesini düşürdüğünü görüyor. Ayşe annemiz bu kolyeyi Esma ablasından ödünç almış bir kolye. Düşürdüğünü görüyor. Ben bu kolye üzerine aslında daha bir şeyler söylemek isterim. Çünkü hep aklıma benim şu gelmiştir. Ta çocukluğumdan bu yana. Bakıyorum Ayşe annemizin o güzel hayatına. Tepeden tırnağa takva dolu. Tabii ben anlıyorum demiyorum. Yani öyle görüyoruz. Biz anlayamıyoruz tabii güzel hayatı. Çok tatlı, çok ahenkli bir hayatı var. Da yani bu sefere giderken efendim, yani bir kolye takılması, kaldı ki kolye de üstünde zaten görünmüyor, içindedir, üzerinde elbise var. Demek ki bu hanımlarda Allah'ın bir takdiri, takı, merakı mı diyeyim, yani kavramımı hoş görsün hanım kardeşlerimiz, böyle anlamasınlar. Çünkü Ayşe annem de aynı şeyi yapıyor sonuçta, efendim, yani düğüne bayrama gitmiyor, takıda kimse görecek değil. Niye o kolyeyi alıp içine takıyor bilmiyoruz tabii yani. Sonuçta bir ihtiyaç mı olur ne olur? Maddi anlamda mıdır? Başka bir hatırası mı var? Yani bir kolye üzerine alıyor. Yani sefere, savaşa gittiği halde yaşıyor bu hadiseyi. Ben bazen şöyle yorumluyorum sığ aklımla. Ola ki farklı şeyler meydana gelir de sıkıntıya düşerse nakittir kolye sonuçta diye düşünüyorum. En doğrusunu elbette ki Allah bilir. Ama yani hanımların ortak yanı diye ifade ettim bu. Onlara hakaret anlamında değil. Çünkü öyle içimden geçse Ayşe annemiz de aynı kategoriye girecek Allah muhafaza. Ama yani böyle takı merakını da çok da üzerine gitmemek lazım bunu. Yani bazen ben okuduğum bazı kitaplarda işte sonuçta kadın değil mi işte takıya şöyle meraklı taktı kolyesini düşürdü başımıza iş çıkardı diye edepsizce yazı yazan, söz söyleyen bir sürü kendini Müslüman zanneden insan var piyasada. Yani ne kadar ucuz konuşuyoruz yani. Kendimize sıra gelince oturduğumuz evi beğenmiyoruz, giydiğimiz elbiseyi beğenmiyoruz, arabamızı beğenmiyoruz, daha iyisini alıyoruz. Bir hanım bir kolyeye, takıya takıldı mı Ayşe anne bile olsa saldır gitsin. Allah muhafaza. Bunlardan uzak durmamız lazım. Biz Müslümanız. Sevincimizle, öfkemizle Müslümanız. Ben yaptım diye doğru değildir yani. Doğru, kim yaparsa yapsın doğrudur. Yanlış, kim yaparsa yapsın yanlıştır efendim. Ayşe annemiz kolye takılmış gelmiş. Hani kolyeyi göstermiyor. Yani takıyla hava atmıyor ki zaten. Öyle biri değil. Gece vakti ihtiyacını görüp dönerken elini atıyor ki kolyesi yok. Düşmüş. Canım boşver. Neyse karanlıkta bulamam demiyor. Emanete karşı duruşu var Ayşe annemiz. Geriye dönüyor. Karanlıkta el yordamıyla buluyor kolyesini. Tekrar takınıp dönüyor geriye. Tabii bu arada zaman geçiyor. Yani zaman geçiyor derken de işte yani yukarı şu kadar saat diyemeyiz, şu kadar dakika diyemeyiz. Yani döndü buldu diyor kaynaklarımız. Yani kaç dakika kaç 10 dakika aradı bilmiyorum yani. Ama döndüğü zaman ordunun gittiğini görüyor. Evet ordu gitmiş. Kimse yok orada konak yerinde. Şimdi efendim bazı yuvarlak rivayetlerde yuvarlak rivayet diyorum ben böylesi şu anda kullanacağım şeye. Hani deriz ya yuvarlak laf etme yuvarlak laflar. İşte Araplarda hiçbir değer kalmamıştı. Kadınlar şöyle değersizdi. Parayla alınıyor satılıyordu. Efendim diyenler var ya. Aslında bu her dönemde kadınlar üzerinden ticaret yapılmıştır efendim. Ben bu kadarını söyleyeyim adaben. Her dönemde hele bugün daha fazla. Kadınlar üzerinden çok ticaret, çok kazanç sağlanmıştır. O günde vardı bunlar. Peki niye girdim buna? İslam'dan önce şu anda diyeceğim bir uygulama, bir adet, bir örf. Seyahat esnasında ister savaş olsun, ister ticaret olsun, ister ziyaret yolculuğu olsun. Hanımların at veya deve üzerinde rahat seyahatlerini sağlamak açısından efendim mahve ya da hevdeç adı verilen bir küçük odacık yapılırdı efendim. Bu odacık işte deveye şu kadarını çeker diyelim, at bu kadarını çeker diyelim duruma göre efendim bir odacık yapılır. Bunlar tamamıyla ahşaptan olabileceği gibi ahşap destekli kalın çadır bezinden yapıldığı rivayetleri de var. Bu kolları sapları olur bunun. İşte hanım bunun içine oturur. 4 kişi bunu kaldırıp hayvana yükler. sıkıca bağlarlar ve yolculuk yapılır. Hevdeç veya mahve deniyor buna. Yani bu İslam'dan önce de vardı. Yani kadınları hiçbir şeye saymayan bir toplum, kadının yolculuğunda onun rahatını güneşten, tozdan, topraktan korunması, sonra işte uzun bir yoldur otururken işte belli bir adabı ölçüler, sıkıntı olmasın diye onu kapalı bir oda, ona bir oda tahsis etmesi aslında kadına verilen değeri gösterir. Tümüyle değersiz değil. Ancak her toplumda olduğu gibi kadına hak verdik adı altında kadını sömürenlerin ortaya koyduğu şeydir bu ha. Kadına hak verdik diye kadını bugün sömürenler hep öyle saldırırlar. Hep öyle olmuş tarih boyunca. İşte bu uygulama Hazreti Peygamber döneminde artarak ve daha düzenli bir şekilde devam ediyor. Hazreti Ayşe annemizde kendisi için yapılan hevdeç, diğer adıyla mahve içerisine oturuyor. Bunu devesine bağlıyorlar. Yolculuğu böyle yapıyor. Annemiz görünmüyor yani. Güzel bir odacık içerisinde hayvanın üzerinde. Annemiz kendisi diyor ki ben diyor kilolu birisi değildim diyor. Zaten yaşı da biraz küçükçe. Kilolu değildim diyor. Demek ki bu hevdeç annemizin kullandığı, daha doğrusu ya annemize yapılan hevdeç tümüyle bezden olsa 4 kişi bunu kaldırıyor sonuçta. İçi boş olduğu anlaşılır. Yani hafif anlaşılır. Demek biraz daha ciddi bir şey ki biraz ağırımsı demek yani. Yatırılmış deve üzerine hemen kenarda duran hevdeç kaldırılıyor. Deve üzerine konuyor. Güzelce bağlanıyor ve kafile gidiyor. Yani o vazifeliler, o hevdeci deveye yüklemeyle vazifeli o sahabiler annemiz için de zannıyla edeben ve ahlaken de seslenmeden sormadan yavaşça kibarca hevdeci kaldırıp devenin üzerine güzelce yerleştiriyorlar. Hevdeci sıkıca bağlayıp yola koyuluyorlar. Yani onların zannıyla annemiz hevdecin mahfenin içindedir. Oysa annemiz bir ihtiyaçtan dolayı uzaklaşmıştır. Dönüşte emaneten aldığı kolyeyi kaybettiğini fark etmiştir. Dönmüştür geriye, kolyeyi arama esnasında ordu gitmiş. Annemiz gelince kimse yok. Evet, işte burada gerçekten çok ezbere bazen konuşulduğunu da görüyorum. Bazı hatibe hanımlardan, hatip beylerden de görüyorum. Hoca hanımlardan, hoca efendilerden de görüyorum acizane. İşte Ayşe annemiz çok cesurdu, çok kahramandı. İşte gece yarısıydı, sabaha doğruydu. Ordunun konaklandığı yere döndüğünde ordunun gittiğini gördü. Çok cesur ve kahraman olduğu için, korkusuz biri olduğu için bir ağacın dibine oturdu. Telaşlanmadı, korkmadı hiç. Daha sonra işte şöyle oldu, böyle oldu. Sübhanallah. Ezbere konuşmayalım. Öyle ezbere konuşmayalım efendim. Bu işleri kendimizi koyalım onun yerine. Yani çok uzak Medine'ye bir yerdesiniz. Gece yarısını geçmiş. Efendim ortalık karanlık ve hiç kimse yok. Bir kadın başına kaldınız orada. Peki Ayşe annemiz ne yapıyor? Eyvah ben ne yapacağım, düştüm buralara. Ağlayıp sızlıyor mu? Hayır. Bağırıp çağırıyor mu? Hayır. Peki ne yapıyor? Ha. Bakınız efendim. Bir insan bir yerde bir yanlış yapıyorsa, bir hanım, madem hanım konuşuyoruz şu anda, bağırıp çağırıyorsa önce biz bu kadını bağırttıran şeye bakacağız. Kadın niye bağırıyor? Yani kadın bağırma kadın diye demek yerine bu kadın niye bağırıyor? Bu adam niye bağırıyor? Bu çocuk niye bağırıyor ki? Şu anda hanım olduğu için kahramanımız, hanım diye konuşuyorum yani. Bu hanım niye bağırıyor diye önce bir düşünmemiz lazım. Bunu bağırttıran ne? Ayşe annemiz tamam amenna teslimiyet sebebi insan eyvallah ama sonuçta bir kadın başına ne yapacak orada? Ayşe anne şunu biliyor ama. Neyi biliyor? Resulullah aleyhisselam her seferde yapıyor bunu. Biz de aslında illaki savaş seferi diye düşünmeyelim. Pikniğe bile gitsek bunu uygulasak bir sünnet sevabı alırız. Nedir? Dönüş esnasında arabalarla mı gittik, yakındır yürüdük mü, ne yaptıksa artık o konakladığımız, pikniğimizi yaptığımız yerden çıktıktan sonra birkaç kişi veya bir kişi duruma göre ardımızdan gelmeli, orayı bir daha gözden geçirmeli. Kalan bir şey var mı? Düşen bir şey var mı? Yiten bir şey var mı? Yanık ateş kalmış mı vesaire? Onları kontrol ettikten sonra herkes zaten bunları kontrolünü yapıyor. Ondan sonra oradan ayrılıyor. Ama ondan ayrıldıktan sonra bir kez daha birkaç kişi veya bir kişi bu kontrolü yaparsa daha sağlıklı olur. İşte Resulullah Aleyhisselam sefere gittiğinde konaklama yerlerinden ayrıldıktan sonra orada bir şey kalıp kalmadığı, bir şey unutulup unutulmadığı, yanan ateşin kalıp kalmadığı veya sönmeyen bir közün kalıp kalmadığını araştırması için muhakkak birkaç sahabeyi, bazen bir, bazen birkaç sahabeyi görevlendirirdi. Ayşe annemiz bunu biliyor. Dolayısıyla orada da yeni gitmiştir muhakkak. Bu görevli de gelişinde az sonra o da onunla beraber orduya katılır. Bunu biliyor. O yüzden yani bir taraftan telaşlanmayacak, bağırıp çağırmayacak, olgun davranacak diye istiyoruz o Ayşe annemizdir. Elbette ki öyle yapar. Ama diğer taraftan yani kimse gelmeyecekse ne kadar Ayşe anne olursa olsun yani bir şekilde bir seslenmesi lazım en azından. Ey ne desiniz diye bir ateş yakarak bir kendini varlığını göstermesi lazım. Değil mi efendim? O bakımdan annemiz onu biliyor. Resulullah Aleyhisselam muhakkak ki böyle bir görevliyi görevlendirmiştir. O ordu konak yerinden ayrıldıktan belli bir süre sonra gelir. Bütün o konaklanan yerleri tek tek gözden geçirir. İten, düşen, kalan bir şey varsa bunları toplar. Sonra ileride orduya yetişir ve bunları da sahiplerine teslim eder. Böyle bir görev vardı. Bu görev içinde bu Beni Mustalik oğulları gazvesi, namı diğer Müreysi gazvesi için görevli sahabenin adı Hazreti Safvan bin Muattal radıyallahu anh. Evet. Safvan bin Muattal radıyallahu anh. Bu sahabe Resulullah Aleyhisselam'ın çok değer verdiği önde gelen büyük sahabilerden efendim biridir. O kadar ki Resulullah Aleyhisselam'ın dışarıdan gelenler Safvan'ın Ehl-i Beyt'ten olduğunu zannederler. Aleyhisselam'la çok beraberdir Medine'de. Evlerine hep onunla beraber girer çıkar. Efendim hizmetlerini görür. Kıymetli bir sahabidir. Resulullah Aleyhisselam bu sefer de bu vazifeyi ona vermiş. Yani ordu konakladığı yerden ayrılıp gittikten sonra belli bir süre sonra hemen değil o konaklanan yere gelecek. Orayı tek tek gözden geçirecek. Yiten, düşen, kalan bir şey varsa onları alacak. Ya sönmemiş ateş varsa onları söndürecek. Efendim varsa kayıp eşya veya kişi onlarla beraber daha sonra istikamette yürüyüp orduya yetişecek. Hazreti Safvan bin Ümeyye de bunda görevli. Şimdi burada üst üste gelen destansı edep efendim sahneleri var. Destansı edep sahneleri. Hem o kadar güzel ki yani alacağımız çok ama çok fazla ders var. Alacağımız çok ama çok fazla ders var. Bir taraftan Ayşe annemiz ordunun gittiğini görünce bir vazifelinin geleceğini biliyor. Dolayısıyla efendim telaşlanmıyor, bağırıp çağırmıyor. Orada kendi konakladığı yerdeki ağaca yaslanıp etrafı gözlemeye tesbihatla meşgulken uyuyuveriyor efendim. Evet, demek ki epey zaman geçti yani bu. Ağaca yaslanıp oturmuş vaziyette tesbihatıyla meşgulken annemizin uykusu gelir. Orada uyur. İşte bundan sonra yeni bir edep boyutu başlar. Çok çarpıcı, çok güzel sahneler var şu anda önümüzde ama dilerseniz şu anki süremiz doldu. İnşallah kalan kısmı bir dahaki dersimizde sizlerle paylaşmak arzusuyla efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın ve bu güzel sahabelerin güzelliklerinden güzellikleri güzelliğine uygun bir güzellikte derleyip devşirip hayatımıza geçirmek ve çirkinleşmiş hayatımızı yeniden güzelleştirmek arzusuyla efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.